Ayrım 17, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov, sayfa 250. 20. Siperlerde psikolojik savaş yorumu. Gece karanlık, yıldızlar görülmüyor. Çevre sessiz. Ara sıra bir top sesi duyuluyor. Yıkık köprünün orada bir sigara ateşi parlıyor. Hangi şeytan sigara içiyor? Boğuk bir ses. Buradan görülmez diye yanıt veriyor. Tanıyorum, Faber bu. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hiç. Hava alıyorum. Yaklaştım. Hava mı alıyorsunuz? Evet. Nedenini bilmeden yanına oturdum. Faber konuşmadı. Sigarasını içmeyi sürdürüyor. Ben de yaktım. İkimiz de susuyoruz. Onunla ne konuşulur bilmiyorum. Birden, şimdi konser başlayacak dedi. Hiç sanmıyorum diye karşılık verdim. Onların eşekleri bilemem neden iki gündür pek suskunlar. Yok yok, ben gerçek konserden söz ediyorum. Karşı tarafa bizimkiler hoparlör yerleştirdiler. Önce haberleri veriyor, sonra konser. Dün tam bu saatlerde başladı. Moskova'dan mı? Kesinlikle oradandır. 10 kadar asker geçti. Gereç ve cephane taşıyorlar. Ayaklarının altında çakılların hışırdayışı duyuluyor. Biri tökezlenince küfür etti. 20 dakika sonra dönerler. Yarım saat sonra yine düşe kalka giderler. Hitler'e de, mayınları taşıtan çavuşa da küfürler ederek. Taşıyıcılar gece 8 ya da 10 sefer yapıyor. Ertesi günse hepsi harcanıyor. Bu gidiş geliş güneş batımından doğuşuna kadar ön hattan kıyıya, kıyıdan ön hatta sürüp duruyor. Bölükte durum nasıl? Faber şöyle böyle diye yanıtlıyor. Değişen bir şey yok. Şu anda kaç adamın var? 18. Hep aynı, değişen bir şey yok. En çok 19 oldu ama hepsi yeni. Eski çıkartma döneminden kimse kalmadı. Gelenler nasıl? Sorma, hepsi acemi. Acemi ha? Ellerine ilk kez tüfek almışlar. Dün biri öldü. Neden biliyor musun? Elinde bomba patladı. Savaş kötü şey. Faber yanıt vermedi ve cebinden tütün çıkararak yeni sigara sardı ve izmaritinden yaktı. Bir an için yüzü aydınlandı. Zayıf, yanakları çökmüş, kemikli bir burun ve ağzının çevresinde derin kırışıklıklar. Sigarasından bir soluk daha çekerken, "Hiç yaşamın anlamsız olduğunu düşündünüz mü?" diye sordu. Sorusuna soruyla yanıt verdim. Yaşam mı, savaş mı? Ben yaşamdan söz ediyorum. Zor bir soru. İnsan yaşamında mantıksızlıklar ve düşüncesizce yapılan işler çok. Ancak siz bunu hangi nedenle ve hangi anlamda soruyorsunuz? Bir maksadı yok. Felsefe yaptım. Daha doğrusu küçük bir hesaplaşma. Yaşam için hesap yapmaya erken değil mi? Erken tabii. Ama bugüne kadar olan için bir hesap dengesi yine de yapılabilir. Bir süre sustu. Konuşmak istediğinde olduğunu anlıyor ve bekliyordum. Nitekim konuştu. Siz geçmişteki yaşamınızı hiç düşünmediniz mi? Ne gibi? Bugüne dek bir deve kuşu yaşadığınızın ayrıntısına vardınız mı? Deve kuşu gibi mi? Eğer kıyaslama yapmak gerekirse yaşamınız onun davranışlarına benzer. Anlayamadım, biraz açar mısınız? Savaştan söz ediyorum. Bizler ve savaş. Ancak biz deyince yalnızca burada bulunanlar değil, bunun içine barış sürecinde, barış süresince savaşla hiçbir ilgisi olmayan insanlar da giriyor. Size sorarım, siz savaşın çıkacağını biliyor muydunuz? Belki tahmin ediyordum. Belki değil, tahmin değil, biliyordunuz. Üstelik bu savaşa katılacağınızı da biliyordunuz. Sigarasından birkaç derin nefes aldı. Savaşa dek siz yedek subaydınız değil mi? Boss 34. Boss 34, takım komutanı. Faber'in bu denli konuştuğunu hiç görmemiştim. Haftada bir gün askerlik taliminiz vardı ve hepiniz ondan kaytarmaya çalışıyordunuz. Yazları ise kamplar, küçük eğitimler, sağa dön, sola dön, ileri marş, geri dön. Kumandanlar düzgün dönüşler ve yüksek sesle söylenen marşlar istiyorlardı. Taktik çalışmalarda ise sizler çalılara gizlenip sigara içiyor ve zamanın geçmesi için saatlerinize bakıyordunuz. Sanırım yanılmıyorum. İçtenlikle söyleyeyim, öyleydi. Ha işte gerçek bu. Ben de siz de başkalarına güveniyorduk. 1 Mayıs geçitlerinde ellerimiz ceplerimizde yol kenarında durur, tankların geçişini, uçakları, kaldırımları sarsan askerleri izlerdik. Oo ne güzel, ah ne güç. İşte böyle düşünürdük, öyle değil mi? Bir gün gelecek de Bizlerin böyle asfalt değil toz toprak yollarda sırt çantalarımız omuzlarımızı keserken çamurlar içinde yürüyeceğimizi, yüzlerce demeyeyim ama birçok insanın yaşamının bize bağlı olacağını aklımızdan bile geçirmemiştik. O günlerde böyle şeyleri hiç düşünmüş müydük? Faber ağır, aralıklı konuşuyor. Her cümlesinin arasında sigarasından bir soluk çekiyordu. Dış görünüşü sakindi ama sigara içişinde, konuşurken gereksiz yerlerde yaptığı duraklamalarda, çatık kaşlarında heyecanlı olduğu ve uzun süredir içinde olan bu düşüncelerini birisine açmak gereksinimini duyduğu anlaşılıyordu. Onun bu heyecanını çok iyi anlıyordum. Onun gibi içine kapanık insanların dış görünüşlerinden, işlerinde yaşattıkları fırtınanın anlaşılamayacağını biliyordum. Bu heyecan onları çok tutuk bir insan yapar. Ben susup sigaramı içiyor ve Faber'in konuşmasını sürdürmesini bekliyordum. Konuştu da. Savaşın 4. günü önüme 2 sıra halinde 30 genci getirdiler. Marangozlar, tornacılar, traktörcüler, kaynakçılar ve başkaları. Hadi bakalım bunlara eğit dediler. Piyoner taburunda mı? Evet. Yoksa siz de piyoner misiniz? Evet, daha önce. Peki neden piyade oldunuz? Bundan önce havancıydım. Harkova gidiş sırasında piyade olmam gerekti. Bilmiyordum. Meslektaşız demek. Meslektaş gülümsüyor Faber ve sürdürüyor. Evet. Komuta et, eğit diyorlar. Program ise tarif 4 saat, istikam 4 saat, yol ve köprüler 4 saat. Onlarsa durmuş ağaçların altında, yığılı duran sırt çantalarına bakıyor, onlara ne söyleyeceğimi merak ediyorlardı. Ben onlara ne söyleyecektim? Ben trotilin sabuna, dinamitin de jöleye benzediğinden başka bir şey bilmiyordum ki. Tüfeğin kaç bölümden olduğunu sorsalar bir süre kafamı kaşıyıp aklıma gelen ilk rakamı söyleyecektim. Ara verip cebinden tütün kutusunu çıkarıyor. Daha önce bu denli çok sigara içtiğinin ayrıntısına varmamıştım. Tüm bundan kim suçlu? Amca mı? Benim çavuşun söylediği gibi amca mı? Hayır, amca değil, ben suçluyum. Savaştan önce askerlik umurumda değildi. Kamplardaki eğitime hiç önem vermiyor, benim yapabileceğim bir şey olduğunu kabul etmiyordum. Benim hoşlandığım şey matematikti. Faber ceplerini karıştırıyor. Sigaraları neyle yakacağız? Benim kibritlerim bitti. İzmaritiniz de söndü mü? Söndü. Askerleri beklememiz gerekecek. Neredeyse kıyıya doğru geçerler. Bekleyelim. Beklemeye başladık. Faber bir süre sustuktan sonra aynı sakin ve yorgun sesiyle konuşmasını sürdürdü. Emrime verilen erleri 4 ay eğittim. Bu eğitimin nasıl bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Tüm taburda tahrip konusunda bir tek yönetmelik var. İşte hepsi bu. Bunun dışında benim de bilgi edinip aktarabileceğim hiçbir şey. Bu kitabı alıyor, gece kendim çalışıyor, sabah erlere anlatıyordum. Burada söz konusu edilen bir cihazı tek bir kere elle tutmadığım halde parçalarını anlatıyor, öğretmeye çalışıyordum. Uf! Düşündükçe hala ürperiyorum. Askerler geçti, ateş istedik. Erlerden biri çömelip çakmağını yaktı, sırayla ikimiz de sigaramızı yaktık. Askerler karanlık içinde zincir gibi uzayıp tek tek kayboldular. Faber alçak sesle "Çok yakındım değil mi?" diye sordu. Bu ana kadar gözleri ileri dikmiş konuşuyordu. Şimdi miyop bakışlarını üzerime dikerek konuştuğunu hissediyorum. Ben de "Kim yakınıyor?" diye sordum. "Kim olacak ben?" dedi. "Kesinlikle siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Söyleniyor, yakınıyor değil mi?" Yanıt veremiyorum ama birçok konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak bugün geçmişi, geçmişte olanları düşünmenin, yargılamanın bir yararı var mı? Geçmişi deşmenin, geçmişte olanları eleştirmenin, eğer bundan ders alınıp yararlanılacaksa bir değeri vardır. Bana göre diyorum, sürekli bir biçimde geçmişteki hataları düşünmenin, o nedenle kendine küfretmenin bir yararı yok. Böyle yaşanamaz. Küfürler insana yardımcı olmuyor. Sanırım artık siz tüfeği öğrendiniz ve bunları erlerinize öğretebiliyorsunuzdur. Güldü. Belki haklısınız ama biliyor musunuz? Örneğin ben savaştan önce Şirayev'le karşılaşsaydım bana bir anlam taşımazdı. Onu kıskanabileceğimi asla düşünmezdim. Onu kıskanıyor musunuz? Evet, kıskanıyorum. Bakın ben yüksek matematikte çok iyiyim. Bu konuda tüm sorunların altından kalkarım. Bu konuda 8 yıl eğitim gördüm. Ama çavuşun erlerin yiyeceklerini çalması konusuyla nasıl baş edeceğimi, nasıl önleyeceğimi bilemiyorum. Siz sadece eleştiriyorsunuz, yalnızca kendinize kızıyorsunuz. Olabilir. Ama sizin de böyle düşündüğünüzü, ama bunu yüzüme karşı söylemediğinizi düşünüyorum. Tam yanıt vermedim ve yine sordum. Şirayev'i neden kıskanıyorsunuz? Neden mi? Yerinden kalktı ve birkaç adım dolaştı. Tekrar oturdu. Çevre tümüyle sessiz. Çok uzaktan bir makinelinin ateşi mırıltı gibi geliyor. Çünkü ona baktıkça kendimi değersiz buluyorum. Bu size çok komik gelebilir ama hiç çekinmeden bana bisiklete binip binemediğimi, yüzüp yüzemediğimi sorabiliyor. Bu sorularıyla da en hassas yerime dokunduğunun hiç farkında değil. Ona birinin suratını yumruk attığımı söylerken yalan söyledim. Ben bugüne kadar hiç kimseyle dövüşmedim. Yaşantım boyunca dövüşü de beden hareketlerini de sevmedim ama şimdi birden sustu. Solukları hızlandı. Sinirlendiğini anlıyor ve bu arada onun durumunu kavramakta olduğumu da hissediyorum. Sessizliğinin içine kapanıklığını çözebiliyorum. Ziyanı yok dedim. Avutucu bir şey bulmaya çalışıyorum. Onun komutanı olduğum sırada onun nasıl çıkıştığımı anımsadım. Bakın diye ekledim. Savaş içindeyiz ve hepimizin çok ağır görevleri var ve herkes ağır sıkıntılar içinde. Yalnız siz değil. Aman Tanrım, siz beni böyle mi değerlendiriyorsunuz? Sesi heyecandan kısılıyor. Bana karargâhta hep iyi şeyler veriyorlar. Lisan biliyorum diye keşif bölümünde tutsaklarla uğraşmamı istiyorlar. Sizse savaşta herkesin görevi ağır diyorsunuz. Düşüncelerimi iyi anlatamadığımı hissettim. Evli misiniz diye sordum. Evliyim, neden sordunuz? Hiç, merak. Çocuklarda var mı? Çocuk yok. Kaç yaşındasınız? 28. 28 ha? Bakın, ben de 28'im. Arkadaşlarınız var mıydı? Vardı. Ama susuyor. İsterseniz cevap vermeyin. Ben anket yapmıyorum. Sadece bence siz çok yalnızsınız. Aa, siz onun için mi? Sözünü kestim. Bakın, sizi 1,5 aydır tanıyorum. Bu süre içinde ilk kez sohbet ediyoruz. Evet, bugün. Bir şey daha ekleyeyim. Çevrenizdekiler sizin tutumunuzdan, onlardan kaçtığınız izlenimine ediniyorlar. Olabilir. Bir süre sustu. Ben genellikle insanlarla çok zor iletişim içine giriyorum. Onlara çok zor yaklaşıyorum. Ya da onlar benimle. Aslında ilginç bir kişi değilim. Vodka sevmiyorum. Türk söyleyemiyorum. Tek sözde komutanım, önemsiz bir kişiyim. Yanlış düşünüyorsunuz. Siz bir kere de Şirayev'e sorun bakalım. Şirayev de sizin için kötü düşünmüyor ki. İş düşünce de değil. Aslında bunların hiçbiri önemli değil. Bence önemli ve ilginç. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Sizi ilk kez gördüğümde, anımsıyor musunuz? Hani çıkartma yapıldığı sırada kıyıda. Durun. Elini dizime koyup sözümü kesti. Duyuyor musunuz? Kulak kesiliyorum. Karşıdan Volga'nın kıyısından rüzgar bazen hızlanan, azalan keman ve flüt sesleri taşıyor. Müzik dalga halinde yıkılmış kentin Alman siperlerinin ön hatlarının üzerine yayılıyor. Parçayı tanıdınız mı? Yabancı değil ama tam çıkaramadım. Çaykovski değil mi? Çaykovski. Andante Santa Bilie. 5. Senfoni 2. bölüm. Sessizce dinliyoruz. Arkamızda bir makineli tüfek çalışmaya başladı. Bıktırıcı bir dikiş makinesi gibi ses çıkarıyor. İşte tam burası diyor Faber. Yine dizime dokunuyor. Tıpkı bir haykırış gibi, değil mi? Ama final böyle değildir. Aynı möledi ama bunun gibi yırtıcı değil. Seviyorum. Hem de 6. senfoniden daha çok. Gerçi pek çok kişi 6.'yı yeğler ve daha güzel kabul eder. Bakın, şimdi vals başlayacak. Dinleyelim. Sustuk. Sonuna dek dinledik. Yine Kiev, çay bahçesi, kestane ağaçları, ıhlamurlar aklıma geliyor ve Lucia'yı düşünüyorum. Kırmızı çiçekleri, yakasında hep beyaz bir çiçek olan orkestra şefini anımsıyorum. Bir motor sesi duyuldu. Bombardıman uçağı geçiyor. 3 motorlu ağır bombardıman uçağı. Nedense bizimkiler ona tüberküloz adını takmışlar. Korkunç değil mi? Korkunç olan ne? Tüm bunlar. Çaykovski, şu kaput ve tüberküloz. Yürümeye başladık ve Faber'in barınağına geldik. Bombardıman uçağı dolanıp duruyor. Mamayev koruganlarının gerisinde bir yerden projektörler göğe uzandı. Geceyi Faber'in orada geçireceğim. 21. Bizim sokaklarda da bayram olacak. Ayın 7'sinde Stalin'in bildirisinin yayınlandığı gazeteler geldi. Radyodan parazit yüzünden bir şey duyamamıştık. Çıkarabildiğim tek sözü, "Bizim sokakta da bayram olacak." deyişiydi. Bu cümle tüm siper ve barınaklarda yorumlanmıştı. Ligosor güvenli bir biçimde saldırı olacak diyordu. Göreceksiniz, biraz bekleyin. Anımsıyor musunuz Lazar? Geçen sefer gelişinde bir takım tümenlerin hareket halinde olduğunu söylemişti. Sen bunun farkında mısın? Anlayabilirsen anla. Stalin 6 Kasım'da konuşmuştu. 7'sinde müttefikler Cezayir'e çıkarma yaptılar. 9'unda ise Casablanca ve Tunus'a girdiler. 11 Kasım'da Kuzey Afrika'da askeri harekat bitti. Eisenhower ile Darlin arasında anlaşma imzalandı. Aynı gün Alman birlikleri Hitler'in emriyle Salon-sur-Soane hattını geçerek Lyon'a doğru yürüyüşe başladı. 15 saat sonra da İtalyan birlikleri Nice girdi. 20 Kasım'da Almanlar Tunus'a çıkartma yaptılar. 30 Kasım'da Almanlar son kez Stalingrad'ı bombaladılar. 42 Yu-87 uçağı 3 dalga halinde saldırdı ve Volga'nın sol kıyısındaki Krasnaya, Sloboda bölgesi de ağır topçu ateşi altına alındı. Ardından açıklaması olanaksız bir sessizlik çöktü ortalığa. 82 gün süren ve sabahtan akşama devam eden bombardımandan sonra bu akıl alır bir şey değil. Kızıl Oktober üzerinde bulut dağıldı. Her dakika başımızı kaldırıp göğü gözlüyoruz. Sadece ara sıra Messerschmitt hızla üzerimizden geçip geriye gidiyor. Belli, Almanlar can çekişiyor. Siperlerde Afrika olaylarının ikinci cephe sayılıp sayılmayacağı konusunda coşkulu tartışmalar oluyor. Herkes politik sorumluları arıyor. Neşeli, hareketli, her zaman güler yüzlü bir adam olan alay propagandacısı Seneca Lozoyov'un koşuşmaktan ayakları şişti. Geldiği yerde fazla kalamıyor. Radyo dinlemek için sürekli kıyıya gidiyor ve aldığı haberleri taşıyor. Belki bir günde 10 kez gitti geldi. Herkes, hey Seneca buraya, Seneca buraya buraya diye sesleniyor. Kumandanlar da erler de aynı şekilde sesleniyorlar. Hey Seneca. Komiser ona çıkışıyor. Bak sen teğmensin, öyle herkes sana Seneca diyemez. Olmamalı bu. O ise sıkılgan gülümsüyor. Ne yapayım, bir kez alışmışlar. Kaç kez söyledim ama unutuyorlar. Sonra ekliyor. Ben de unutuyorum. Komiser elini sallıyor. Ne diyeyim? Şeytan gibi çalışıyor. Seneca gerçekten şeytan gibi koşturan bir kişi. İncecik, sıska çöp gibi denir ya. Tıpkı öyle. İnsan bu tür bir kişide böylesine güç, böylesine bir davranış yeteneğinin nasıl olduğuna şaşıyor. Bir zamanlar borudan yapılmış megafonla uğraşıyordu. Erler bir teneke boruyu bozup ona megafon yapmışlar. O da bu borusuyla Almanlara propaganda yapıyor. Onları kızdırıyordu. Almanlar ateş ediyor, susturmaya çalışıyor. O ise koca borusunu koltuğunun altına sıkıştırıp bir başka yere gidiyordu. Bir süre sonra kendisini Hitler'in karikatürlerine kaptırdı. Bayağı başarılıydı da. Tam o sırada alaya Almanlara karşı kullanılacak propaganda beyannameleri atan havanlar ve roketler gelmişti. Onlar tükenince konserve kutularına kendi yaptığı karikatürleri ve ilanları koyup onları sapanlarla ve çocukların yaptığına benzer ok yayla atmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Konserve kutuları Almanlara dek ulaşmıyordu. O zaman Hitler korkulukları yapmaya koyuldu. Ondan gören tüm tümenler bu korkuluklardan yapmaya giriştiler. Paçavralardan oluşan korkuluğun üzerine Alman üniformaları giydiriliyor, saç ve bıyık eklenerek Hitler'e benzetmeye çalışılıyordu. Bu kuklaların üzerine de Almanca "Bana ateş ediniz" yazıyordu. Bunlar geceleri keşifçiler tarafından Alman hatlarına yakın dikiliyordu. Almanlar buna kudurdular. Tüm gün hatlarımıza makineliyle ateş ediyor, gece de korkuluğu çalıyorlardı. Bizimkiler gülmekten kırılıyor ve haykırıyorlar. Bravo Saneçka! Askerler onu çok seviyorlardı. Yazık oldu, bizden alıp Moskova'ya gönderdiler. Yeni bir eğitime tabi tutulacakmış. Uzun süre ondan mektup beklendi. Geldiğinde de Tamur Komuta Merkezi'nde arkadaşlar bütün gün ona yazdılar. Yazılanların çoğu soru doluydu. Olduğumuz yer içinde hemen hepsi, burada her şey bildiğin gibi, yalnız daha az savaşıyoruz biçiminde düşünce belirtmişti. Askerler onu uzun süre sevgiyle ve iyilikle andı. Şu Seneçka'nın eğitimi ne zaman bitecek diye soruyor ve yine bizim alaya verilmesini istiyorlardı, ama o dönmedi. Duyduk ki Kuzey Cephesi'ne gönderilmiş. 22. Yaş günü yerine geçit açmaya gidiş. 19 Kasım benim unutamayacağım bir tarih. O gün benim doğum günüm. Çocukluğumda ailem doğum günümü eğlenceler, pastalar, armağanlarla kutlardı. Hatta geçen yıl bile kutlamış, rakı içip koca bir kaptan yoğurt yemiştik. Bu kez Valea ile Ligasor bir şeyler düşünüyorlar. Valea gündüz beni Volga kıyısında içinde banyosu bulunan damı uçmuş bir eve götürerek yıkadı. Temiz ve ütülü çamaşırlar giydirdi, sonra bütün gün ortadan kayboldu. Sonra bir görülüp bir kayboldu. Koltuğunun altında bir takım paketlerle dolaşıp birilerini arıyordu. Ligasor da esrarlı biçimde gülüyor. Bense çevrilenlerin ne olduğunu anlayamadığımdan ciddi duruyorum. Akşamüstü Ustinov'un yanına gittim. 3 gündür haber göndererek çağırıyordu. Önce yalın olarak gelir misiniz dedi. Aldırmadım. Sonra emrediyorum dedi. Yine aldırmadım. Sonunda son kez emrediyorum deyince gitmek zorunda kaldım. Ne söyleyeceklerini önceden biliyorum. Savunmanın istihkamcılık planlarını hala neden göndermedim? Son olaylardan sonra elimizde kalan malzemenin listesi ve örneklerle dolu bir yığın nutuk. Bu en azından 1 saat sürecek. Bunu adım gibi biliyorum. Ustinov beni olağanüstü törenle karşıladı. Bu Ustinov gösterişi çok seviyor. Cephede 2 grup insan var. Biri ordu disiplinine uyamayan, bundan sıkılan, adeta üzülen kişiler. Bunların üzerinde asker elbiseleri çuval gibi duruyor. Gömlekleri şişiyor, kemerlerinin tokaları kayıyor, çizmeleri 3 numara büyük görülüyor. Kaputları potlaşıp onlara kambur görünümü veriyor ve de komutlarda bir türlü istenilen düzeyi bulamıyor, tekmillerde kekeliyorlar. Ötekiler ise tam tersi, yaşamın dış görünüşü onların çok hoşuna gidiyor. Zevkle selam veriyor, konuşmalarında yoldaş teğmen, yoldaş kombat, yoldaş yüzbaşı gibi deyimler kullanıyor, talimatları iyi biliyor, uçakları tanıyor, mayınların ve topların seslerini dinleyerek bunlar 152'likler diyerek caka atabiliyor ve kendilerinden söz ederken de biz cepheciler diyor ya da sizin gibi cephede diye konuşuyorlar. Ustinov 2. kategoriden. Titizliği tüm kurallara uyumu ile bu hissediliyor. Yaşlı olmasına, gözlük takmasına ve yazı işinde çalışmasına karşılık bu işi beceriyor. Kiminle konuşursa konuşsun, kesinlikle ayağa kalkarak üstünü çekiştirerek düzen alıyor. Şimdi de beni, coşkusunu bastırmaya çalışıyor durumda ama görkemli bir davranışla karşılıyor. Asık bir yüz, çatık kaşlarla oturmam için sandalyeyi gösterdi. Bu davranışından bugünkü konuşmamızın yalnızca belgeler ve listeler konusunda kalmayacağını düşündüm. Karşısına gösterdiği sandalyeye oturdum. Bir süre sustuktan sonra başını kaldırıp gözlüklerinin ardından bana baktı. Yoldaş Teğmen, son durum konusunda herhalde bilginiz vardır. Hangi durum? Kaşları hayretle havaya kalktı. Nasıl, hiçbir şey bilmiyor musunuz? Sonra bir başka soru sordu. Piyade alay komutanı size bir şey söylemedi mi? Ya da binbaşı Borodin? Hayır. Kaşları yavaşça yerine indi. Parmaklarının arasında ucu ince, sivriltilmiş kurşun kalemi çevirmeye başladı. Bugün saat 6'da saldırıya geçiyoruz. Ne saldırısı? Tüm cephe boyunca saldırılacak. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ana kadar anladığım tek şey, saldırıya sadece 10 saatin kaldı ve erlerime uzun süreden beri ilk kez dinlenme gücü için verdiğim sözün suya düştüğü. O ciddi bir biçimde konuşmasını sürdürüyor. Bizim tümenin görevi sınırlı. Biz su tesislerini alacağız. Üzerimizde bulunan sorumluluğu kavradınız sanırım. Saat 4:30'da topçu ateşi başlayacak. Tümenin cephedeki tüm topçuları ateş edecek. Şu anda saat 8:10 geçiyor. Çok az zamanımız var. Sizin alayınıza piyoner taburundan bir bölük katılacak. Siz bu bölükten birer takımı taburlara dağıtacaksınız. Bunlar düşman alanındaki mayınları temizleyecekler. Piyonerleri bizim geçit alanına yerleştirin. Önündeki kağıdı düzgün çizgilerle dolduruyor. Bu konuda hesap vermeyi 1 saniye bile geciktirmeyin. Çıkarılan her mayın hesaplanmalı. Yere saptanan her mayın işaretlenmeli. Saldırının yönü için bu çok önemli, anlıyorsunuz değil mi? Bu işaretleri çok belirgin yapın. Yapılan işler konusunda da her 3 saatte bir rapor gönderin. Uzun uzun hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatıyor. Sessizce not alıyorum. Bu sırada tümen piyonerleri görev için hazırlanmaya başladılar bile. Aletleri topluyor, fitil ve mermileri alıyorlar. Ligasor beni sinir içinde saçı başı dağını karşıladı. Küçük gözleri parlıyor. Nasıl Teğmen, hoşuna gitti mi bu durum? Heyecandan duramıyor. Barınağın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, bazen de sıçrıyor. Siperlendikti, o denli mayın yerleştirdik. Şeytan bile ayağını parçalamadan o alanda dolaşamaz. her şeyi düzenledikti. Haydi şimdi olmadı, geçit aç, yaptıklarını temizle. Halbuki buradan kafalarını çıkardıklarında güven içinde Almanlara ateş edecektik. Bundan güzel ne olabilirdi? Bu aptalca konuşmayı bırak dedim. Beğenmiyorsan bu savaşa katılma. Bu senin bileceğin bir şey. Ligasor sakinleşmedi, sesi ağlamaklı. Onur kırıcı bir şey bu. Şu masaya baksana. Kaç gündür şu senin doğum gününü insanca kutlamaya hazırlanıyorduk ama şimdi her şey alt üst oldu. Masa gerçekten nefis hazırlanmış. Ortada açılmış 4 şişe, ince ince dilinmiş salamlar, bir paket Pushkin marka bisküvi, çikolata ringa balığı ve ziyafetin baş tacı kazanda kaynamakta olan etin nefis kokusu. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu gerçek bir tavşan Valea. Ne etti yaptı bir tavşan buldu. Özel olarak karşı kıyıdan gidip getirdi. Çumak da gelecekti. Ne olacak şimdi? Yılbaşına mı bırakacağız? Su götürmez. Oturup tavşan yiyip vodka içmek saldırıya hazırlanmaktan çok daha iyi ama yapacak bir şey yok. Şimdilik tavşan kalacak. Bu saldırıyı uzun süre bekledik. Hemen hemen 16 ay. Ve işte şimdi günü geldi. Bardakları yarıya kadar doldurup tokuşturmadan içtik. Tavşan olduğu kadar atıştırmaya çalıştık. Et biraz sert, daha pişmek istermiş ama bu o denli önemli değil. Moralimiz biraz düzeldi. Ligasor göz bile kırpıyor. Acele et Teğmen. Neredeyse çağırırlar. 2 kez aradılar bile. Bir süre sonra karargah irtibat yeri geldi. Beni Abrasimov çağırıyormuş. Abrasimov'la binbaşı haritanın üzerine eğilmiş konuşuyorlar. Sığınakta kımıldayacak yer yok. Bölük komutanları, karargah subayları, özel kısım komutanları. Çumak her zaman giydiği harbiye fanilası ve şapkasıyla pırıl pırıl. İstikam her şey mahvoldu ha. Mahvoldu ya. Neşeyle gülüyor. Ziyanı yok. Dolaba koy. Dönünce yumuluruz. Masaya yaklaştım. İç açıcı bir durum yok. Saldırı başlayıncaya dek alay komutanı için yeni bir komuta yeri yapmamız gerekiyor. Eskisi kullanılamayacak çünkü su depolarını görmüyor. Bunun böyle olacağını zaten biliyordum. Bir de mayınları kaldırarak ya da imha ederek piyade için geçit açmamız gerek. Borodin, dikkat et, istikam bizi yanıltma ha, diye gülüyor. O denli çok patates dikmişsiniz ki sizden başka kimse anlayamaz. Bizimkiler basmasın sakın, zaten adamım sayılı. Sen de biliyorsun ya. Heyecanlı olduğu anlaşılıyor ama belli etmemeye çalışıyor. Piposu durmadan sönüyor. Kibritin yakacak yeri de silindiğinden sürtüyor. Sürtüyor ama bir türlü ateş almıyor. Abrasimov başını kaldırıp şöyle bir bakıyor ve buyuruyor. Sığınağı demir yolu raylarıyla ört, bir de soba oturt. Romatizmalarım yine kudurmaya başladı. Saat tam 5'te orada olacağım. Ne bir dakika erken ne bir dakika geç. Eğer bitiremezsem bak ayaklarını kırarım. Anladın mı? Haydi tam gaz, başla bakalım. Döndüm. Ligasor oturmuş dolaklarını sarıyor. Ne oldu? Adamlarını al, saat 5'te yeni komuta yeri hazır olacak. Saat 5'te mi? Çıldırmış bunlar. Çıldırmış mıldırmış. Tam 7 saat vaktimiz var. Ligasor çizmesini öyle bir öfkeyle çekti ki kulağını kopardı. Ava çıkıyoruz, köpekleri doyur ha. Söylemiştim oradan su depolarını görmeyeceğiz diye. Olsun demişlerdi. Depolar bizde değil. Onlarla 45. uğraşacaktı hani. Güya bize daha soluğu vereceklerdi. Tamam, sen söylenmeyi yarına bırak. Şimdi acele et. Keşifçilerin gözlenme yerinden yararlanırsın. Keşifçileri de topçuların yanına sevk et. Komutanın emri dersin, tamam mı? Tamam, anladım. Bak bir şey söyleyeyim mi? Komuta yerini demirle döşememizi emretmiştir, değil mi? Demir de koyacaksın sobada. Yalnız bacasını bizim taraftan çıkart. Mazgalı azalt. Sol yanı tümüyle örebilirsin. İçini rendelenmiş tahtayla kaplamamı da emretti mi? Sen bilirsin, istersen divan da koy. Bak yanına Novahotka'yı da al. O geceleri görmez yahu. Yine de senin işine yarar. Garkuşa ile Agnitsev mayınlarda geçit yapmaya çalışacak. O zaman kalıp kürekleri korusun bari. Nasıl istersen öyle yap. Ama bil ki 5'e kadar hazır olacak. Ligasor öteki ayağını çizmesine sokarken pufluyor. Şu savaşı hangi şeytan icat etmiş? Şimdi sobanın yanına yatıp çekirdek çöpleyecektim. Masanın üzerinde 2 dilim salam alıp ağzına attıktan sonra çıktı. Ben tümenden gelecek piyonerleri beklemeye başladım. 17. ayrımın sonu, sayfa 267.